Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Mühim Şeyler programında birlikteyiz. Cemalettin Taşçı ile birlikte. Geçen hafta ilk kez yaptığımızda COVID sonrası şehirleri konuşmuş idik. Nasıl şekillenecek diye. Bunu Clubhouse'da da bir toplantıda yine konuştuk. Ama büyük oranda konu iktisada gelip dayandı. Temel gelir meselesine. Bunlar nasıl olacak, nasıl çözülecek diye. Galiba iktisat çok daha öne çıkıyor. Önümüzdeki pandemi sonrası nasıl bir ekonomi bekliyor bizi? Nasıl bir düzen oluşacak, nerede yer alacağız, insanlar nereden para kazanacaklar, nasıl çalışacaklar, nasıl bir hayatı dolayısıyla benimsemiş olacaklar. Şimdiden pek çok kavramlar var, işte uzaktan çalışılacak, ofisler büyük oranda ortadan kalkacak, dijital göçebelik denen yeni kavramlar gündeme gelecek. İnsanlar Amerikan firmasında çalışacak ama 3 ay bir başka yerde yaşayacak, 3 ay bir başka yerde yaşayacak falan gibi bir takım yeni şeylerin ipuçları var. Ama biz biraz İktisadı herhalde konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü insanların merak ettiği ana konu şehirlerden önce pandemi sonrası iktisadın ne olacağı meselesi.
Evet, aslında geçen hafta da demeye çalıştım. Sonuçta bunlar birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Yani iktisadın nereye doğru evrileceğini şehirlerin gidişatı belirleyecek. Şehirlerin gidişatını iktisadın nereye doğru evrileceği belirleyecek.
İç içe geçmiş konular aslında. İkisi birbirini tetikleyen ve birbiriyle birlikte yürüyen şeyler.
Evet. Diğer birçok şey de bununla birlikte yürüyor. Yani sonuçta insanın biyolojik evrimi de bu süreç içinde bununla etkileşim içinde değişiyor vesaire filan yani. Sonuçta her şey birbiriyle etkileşim içinde değişiyor. Şehirleri önemsiyor olmamın sebebi yani aslında hani iktisada bakış açımdan kaynaklanıyor. İktisadın COVID sonrası iktisat nasıl olur'a gelmeden önce buraya kadar iktisatla nasıl geldik ki konuşmak gerekiyor. Galiba bir programı doldururuz. Ve ağırlıklı olarak da bu herkesi çok kasıyor gibi görünüyor olan eşitsizlik üzerinden bir, yani bu eşitsizlik nereden kaynaklanıyor ve işte ne kadar geriletilebilir vesaire gibi konular üzerinde bu programda konuşalım. COVID sonrasına yönelik öngörüler için ayrı bir program yapalım diye düşünüyorum.
Doğru, çünkü insanların kafasında yeni bir düzenin oturması zor. Mevcut işleyiş neyse, dağıtım biçimi neyse, iktisat neyse daha çok ona bakarak düşünüyoruz, kavramsallaştırıyoruz. Ama bunlar büyük oranda değişecek gibi de duruyor. Aslında ne elimizdeki ne malzeme ne ve bu nasıl değişeceği konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla mevcut kavramları oturtmakta yarar var. Mevcut tabloyu.
Evet, buraya nereden geldiğimize bir bakmamız gerekiyor yani.
Evet.
Sonuçta bizim birçok yerden başlanabilir ve birçok başka şeyle beslenebilir de ben kendimce işte bir konuşmanın gidişatına göre bir seçki yapmaya çalışayım. Göbekli Tepe'den başlayayım. Yani netice itibariyle insanlığın tarihinde ciddi bir dönüm noktası gibi görünüyor olan anın işaretlendiği yer gibi Göbekli Tepe. Varsayıyor idik ki özellikle işte Marx ve Engels'in de spekülasyonlarına yaslanarak varsayıyor idik ki işte böyle çok eşitlikçi komünel bir toplum yapısı var idi ve sonra mülkiyet ilişkileri ortaya çıktı. İnsanların yerleşmeye başlamasıyla birlikte, tarımın icadıyla birlikte mülkiyet ilişkileri ortaya çıktı ve işte bu eşitsizlikleri üretti, kurumsallaşmayı vesaire üretti. İşte din diye bir kurum çıktı, askeriye diye bir kurum çıktı vesaire filan falan ve işte biz şimdiki duruma geldik. Sonra işte buradan yola çıkarak komünist ideolojinin gereklerini yerine getirerek yeniden o eşitlikçi topluma doğru gideceğiz gibi bir hikaye vardı. Tabii ki bunu sadece Marx ve Engels iddia etmiş değillerdi ama yani promosyonunu büyük ölçüde onlar yaptılar. Ve çok yaygın bir kanaatti. Yani önce tarım icat edildi, arkasından din vesaire filan falan, sınıflar vesaireler zuhur etti diye. Ama Göbekli Tepe bunun tersini ima ediyor. Yani Göbekli Tepe'de görünen o ki önce din diye bir şey icat edildi. Çok şematize ediyorum. Önce din diye bir şey icat edildi. Sonra o dini tapınaklar yapılıyor iken tarıma geçilmesi gerekti. Çünkü işte sonuçta o tapınakların yapılması için çalıştırılıyor olan insanların beslenmesinin garanti alınması gerekti. Ve o garanti alınması için de tarım icat edildi. Yani oraya kadar tarım diye bir şey yok idi. Ona ihtiyaç da yok idi. Ama işte orada bir takım insanlar çalıştırıldılar yani. Birileri birilerini çalıştırdı.
Yani tarımın olmadığı toplumdan tarımlı topluma geçildi. Bu da kendiliğinden değil, bir ihtiyacın, bir zorlamanın sonucu oldu. Bir örgütlenmenin sonucu oldu. Bir ihtiyaca cevap vermek için oldu demeye çalışıyorsun.
Ve o ihtiyaç da inanç ihtiyacı. Yani şimdi hani din sonradan geliyor idi bizim kavramlaştırmalarımıza göre. Sınıflı toplumda işte üst sınıfların alt sınıfları kontrol etmesi için icat edilmiş olan bir şey idi ve fakat Göbeklitepe bize gösteriyor ki önce din geldi, arkasından sınıflı toplum diyebileceğim, daha doğrusu arkasından tarım geldi ve sınıflı toplum daha o dönemde vardı yani. Yani bu böyle eşitlikçi bir toplum yapısı ta o tarihlerde de yok imiş. Bunu görmüş olduk yani. Bu eşitlikçilik konusunda mesela işte hani sadece sınıfsal eşitsizlik değil, mesela cinsiyet eşitsizliği konusunda da böyle tarihe dönük cennetler tasvir ediliyor. Ama mesela bin küsür ilkel kabile, bugün yeryüzünde yaşıyor olan bin küsür ilkel kabile üzerinde yapılan bir araştırma gösteriyor ki bu kabilelerin sadece %15'i monogam. Yani bir kadınla bir erkeğin nispi olarak eşit sayılabileceği akitler yapabildiği sadece %15. %85'inde bir çeşit poligami var ve bu poligaminin de kahir ekseriyeti, yani galiba %1'i çok kocalı, kalanların tamamı çok karılı. Yani birçok kadın bir erkeğe denk yani. Sonuçta bir cinsiyet eşitsizliği de çok evrensel bir şey. Yani çok böyle hani sınıflı toplumlar vesaireler, kapitalizmler filan falanla alakalı bir şey değil yani. Şimdi böyle serin bir zeminde tartışabilir isek işleri, yani böyle bunlar nereden kaynaklanıyor diye tartışabilirsek, bir ihtimal bunları aşmak için daha çok donanımımız olur. Ama böyle işte muğlak bir kapitalizm, muğlak bir neoliberalizm, muğlak bir küreselleşmeyi vesaireyi falan mahkum etmek için bir tarih uydurmaya kalkarsak buradan bir çıkış yok gibi görünüyor bana ve biz bunları serin serin tartışamıyoruz. Yani Türkiye'de bunları serinlikle tartışmanın zemini yok. Ama dünyanın başka yerlerinde başka insanlar nispi olarak daha serin kanlı bunları tartışabiliyorlar işte. Yani Göbeklitepe Türkiye'nin sınırları içinde ama işte Göbeklitepe hakkında kafa yoruyor olan, düşünüyor olan, bir şeyler yazıyor, çiziyor olanlar genellikle Türkiye'nin dışında. Yani bu bile gösteriyor ki biz bir şeyleri serin serin tartışamıyoruz. Yani Göbeklitepe mevzunu gündeme getirsen Türkiye'de 40 yerden 40 kişinin nasırına basmışsın gibi zıplıyorlar yani. Yani şimdi Göbeklitepe işte cinsiyet eşitsizliğinin zaten çok daha evrensel olduğunu gösteriyordu desen
feministler çıkacak diyoruz.
Yani evet, ama Amerika'da yaşayan bir Türk kadını Göbeklitepe'yi ziyarete gelip buradan yola çıkarak işte ya bu kadınların kaderi galiba ta o tarihlerden beri böyleymiş diye yazıklanarak bir şey yazabiliyor yani. İhtiyacımız olan birinci şey, şu anda Türkiye'de bizim ihtiyacımız olan birinci şey, meseleleri böyle serin kanlı tartışabilmek diye düşünüyorum ve işte tartışamıyoruz. Tartışmamız zaten kimsenin işine gelmiyor yani. Bir şeyleri öğrenirsek herkesin post-truth'u yıkılacak. Çünkü herkesinki post-truth yani. Türkçülerinki uyduruk bir tarih, İslamcılarınki uyduruk bir tarih, ulusalcılarınki uyduruk bir tarih, sosyalistlerinki uyduruk bir tarih. Herkesin tarihi yalan ve yani şimdi bir dakika bak ama şunu bir anlamaya çalışsak dediğin zaman herkesin bütün birikiminin üzerine inşa ettiği zemin tehdit altına giriyor. Yani Kürtçülerinki uyduruk bir tarih, herkesinki böyle yani.
Peki soğukkanlı bir şekilde biz bunları konuşalım, bir tartışalım, bir bakalım diyen bir kitle var mı? Bir dikkat alınabilecek bir yoğunluk var mı? Yoksa çok böyle entelektüel düzeyde aykırı düşen bir azınlık mı?
Benim hissiyatım bu yani, doğrudan gözlemlerim böyle de. Ama tabii ki benim gözlemlerim de seçici. Ama bu Z kuşağı denen kuşak aslında bu kargoya, bu kambura sahip olmadığı için ya kardeşim boş verin bütün, zaten de boş verin bütün bunları diyor yani. Yani Türkçüler bir şeyler söyledikleri zaman da boş verin diyor. Kürtçüler bir şey söyledikleri zaman da, İslamcılar da, laikçiler de, kim bir şey söylerse boş verin bunları diyor yani. Yani dolayısıyla onların önüne bir şey konursa, böyle bir tartışma konursa onlar buna talip olabilirler diye düşünüyorum. Hani kendi aldığı...
Peki o şuradan da kaynaklanabilir mi? Z kuşağı mevcut sistemin bir parçası, bir dişlisi olamadı. Çünkü büyük oranda hem ona verilecek iş kalmadı, değişiyor çünkü, dönüşüyor. Onlar da doğrusu çok fazla da talep etmediler. Belki bu yüzden sistem dışında kalmış olmaları, böyle düşünmelerine boş verin bu olmayabilir, başka bir şey olabilir arayışını tetiklemiş olabilir mi?
Ben bir arayış var mı ondan da şüpheliyim de, ama evet yani şüphesiz mevcut durumları, mevcut konjonktürün bir ürünü. Yani yani hiçbir nesil farklı bir genetik kodla dünyaya geliyor da işte o genetik kodu yüzünden böyle bir şey oluyor değilse, mevcut konjonktürün ürünü bu nesil. Ve bu neslin buna gösterdiği reaksiyon, ya zırvalıyorsunuz oldu yani. Bunu sadece ben söylüyorum, sadece sen söylüyorsun falan da değil. Şimdi dün Gündüz Vassaf'ın Deutsche Welle'de bir söyleşisi varmış. Onu izledim. Mesela o da Z kuşağı konusunda aynı şeyi söylüyor. Yani bunlar bizim konuştuğumuz şeyleri kayıtsızlar ve buna kayıtsız kalmakla, yani apolitik dediğimiz gençlik, hani ben de yıllardır söyleye geldiğim şey, apolitik dediğimiz gençlik bizim politik kavramlarımızı reddederek politika yapıyor. Yani politikası bu yani. Ve politik olan tutum bu. Onları
bizim politikamıza apolitik. Aslında politikaya apolitik değiller.
Evet. Dolayısıyla şimdi bu Z kuşağına dair böyle bir dizi tespit var. Bu sıklıkla şu manaya da gelebilir. Aman işte tamam, dünyayı Z kuşağı kurtaracak filan. Yani kurtarabilir yani. Bilmiyorum. Kendi dünyalarını bizim dünyamızdan daha iyi kurabilirler. Ama bunun da bir garantisi yok. Dolayısıyla yani hiçbir şeyin garantisi yoktur dünyada zaten. Hani burada insani olan, sağlıklı olan, doğru olan, ya bir dakika bak, biz bir şeylere inanmış idik, bir şeyleri böyle görmüş idik ama ya bak şurada da şunları öğrendik. Şimdi bir şeyleri revize edelim. Bak bizim, bizden sonra gelenlerin vesaire filan falan ufku şöyle genişlerse ne iyi olur. Buna biz de bir katkıda bulunursak ne iyi olur filan diye bakmak var. Yok yani kendi projenin, kafandaki projeyi tehdit edecek olduğu için gerçeği görmezden gelme ihtirası var. Şimdi böyle anlamsız bir mücadele yürütüyoruz yani. Ve bu Türkiye'de çok baskın artık. Türkiye'de hayatları belirleyen bir şey haline, ölüm kalım savaşı haline almış durumda. Uzunca bir süredir böyleydi. Yani 28 Şubat'ta da böyleydi. İşte arada bir nefes aldıksa biraz nefes aldık AKP'nin ilk yıllarında nispi olarak. Sonra 2007'den itibaren yine bir ölüm kalım savaşı halini aldı ve 2013'ten itibaren benim kendi hayatımda görmediğim ölçüde bir seferberlik halini aldı. Yani iş çığırından çıktı. Şimdi herhangi bir konuda kafa yorma fırsatımız yok. Böyle bakınca yani bu eşitsizlik vesaire falan gibi kavramları da serin kanlı tartışılabilir. Bir şeyler halinde görmeye başladığımızda yani iktisat aslında ne? Aslında biz iktisat derken neden söz ediyoruz kardeşim? Yani bu istihdam derken biz neden söz ediyoruz? Bu istihdam dediğimiz kavram ne zaman ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Filan gibi şeyleri de serin serin tartışabiliriz. Şimdi geçen hafta söylediğim misalle başlayayım yine. Birisi sıcak suyun içine çay yaprağı attığı zaman ortaya bir şey çıkartmış ve bir katma değer üretmiş. Niye katma değer üretmiş? Çünkü onu talep edenler olmuş. Yani ben şimdi sıcak suyun içine beyaz leblebi attığım zaman buradan bir katma değer üretemiyorum. Ya çünkü neden? Çünkü kimse bunu talep etmiyor yani. Yani şimdi iktisat dediğin şeyin özü bu. Yani bir şeyler talep ediliyor, bir şeyler edilmiyor kardeşim. Ediliyor olanın niye ediliyor olduğunun anlamaya çalışabiliriz. O çay yaprağı tein içeriyor. O teinin uyarıcı bir şeyi var falan. Demek ki bizim biyolojimiz de o teini ne kıymet veren, yani bizde bir şey yapıyor o tein ve bu da bizim hoşumuza gidiyor yani. Bu şimdi bizim korteksimizde olan bir şey değil. Alt beynimizde oluyor. Hormon sistemimizde oluyor. Endokrin sistemimizde oluyor. Olan neyse orada oluyor ve bunlar bir şeyleri talep etmemize sebep oluyor. Şunu emniyetle söyleyebiliriz ki yeryüzündeki işte sayısız bitkinin içinde muhtemelen çaydan daha cazip gelecek bize. Yani birisi onu doğru dürüst ticarileştirse, iktisadileştirse, tüketilebilir hale getirse bizde çok daha fazla talep yaratacak birçok başka şey daha var. İnsanlar beyazlar, kokoayı bulana kadar çikolata diye bir şey bilmiyor idiler ve ama yani böyle bir şeyin eksikliğini de bilmiyor idiler. Yani yoktu ve ya hay Allah şöyle bir şey olsa falan demiyor. Ama çikolata icat edildiği zaman da bunun ciddi bir talebi oldu. Neden? Çünkü işte mutluluk hormonu salgılamana sebep oluyor. İngiltere'de mesela bu bar çıkışlarında sarhoş gençlerin birbirleriyle kavga etmeleri, işte şiddet uygulamaları vesaireyle falan mücadele ediyor olan devlet bir dönemde bir strateji olarak polislere bar çıkışında çikolata dağıttırdı. Bunu sürdürüyorlar mı bilmiyorum. Yani bu bir deney olarak yapıldı yani. Gerekçesi şuydu yani insanlar çikolata yedikleri zaman daha az şiddet eğilimine
daha az saldırganlık
hissediyorlar. Çünkü işte evet ya bu mutluluk hormonu salgılıyor. Bu orada var idi ve ona erişebiliyor olan insanlar onu muhtemelen çiğniyorlardı vesaire falan bir şey yapıyorlardı ama işte bunun dünyanın her tarafında tüketilebilir bir şey haline alması şunun şurasında birkaç yüzyıllık bir hikaye. Belki o kadar bile yok, bilmiyorum yani tam olarak işin aslında. Şimdi böyle baktığın zaman referans biziz yani. İktisadın referansı biziz. Bizim biyolojimiz. Şimdi bizim biyolojimiz dediğimiz şeyin de sınırları var, imkanları var. Ve hayat böyle yani, nasıl bu tabiatta işte sınırlılıklar var, imkanlar var. Yani kafana göre şöyle bir bitki olsa dediğin zaman o bitki yok. Ama var olan bitkilerin de zaten bütün imkanlarını tüketebilmiş değiliz. Demin onu söylemeye çalıştım. Söyleyebildim diye ümit ediyorum. Yani muhtemelen şu anda yeryüzündeki bitkilerin içinden birçoğu mesela patatesten daha besleyici olabilir yani. Ama yani biz patates keşfetmişiz.
Yerine başka bir şey koyuyor. Mesela şimdi çayın yerine pek çok ottan da çay yapılabiliyor. Yüzlerce var ama bizim bildiğimiz klasik çay daima en önde.
Yani evet, çünkü ötekilerin işte başka fonksiyonları var. O fonksiyonlara demek ki daha az ihtiyacın var ama uyarıcı bir teyine daha çok ihtiyacın var falan. Şimdi bu işin bir tarafı. Bir sonraki safhada bir de bunun sosyal boyutu var. Oraya geleceğiz yani. Ama şimdi öncelikli olarak şuradayız. Göbekli Tepe işte Urfa'da yapılmış ve Urfa'da o kitleleri, o devasa şeyleri yapacak olan insanları çalıştırırken onları beslemek üzere var olan etraftaki şeylerin arasında patates yokmuş. Çünkü o Amerika'daymış. Ama o bölgede buğday varmış ve işte buğday oradan itibaren dünyanın ana tahılı halini almış. Muhtemelen diğer bitkilerin arasında öyle çok da fazla yer tutuyor olan, daha çok yani miktar olarak daha çok büyüyor olan falan filan bir şey değilmiş. Ama onun işe yaradığını keşfettikleri için onun tanımını yapmışlar ve o işte böyle başat bir şey haline almış. Şimdi hayat böyle bir şey yani, hep var olanın üzerine bir şeyler inşa edile gidiyor yani. Şimdi bu biyolojimize gelince bizim, yani bizim biyolojimizin sınırları var. Mark Shanzi diye bir, yani bunu sadece bir misal olarak veriyorum yani, diğer bütün unsurlarımız için de aynı şeyler var da ama göz konusunda ve yani bizim görme duyumuz konusunda çok şık bir kitap yazmış idi. Orada başlangıçta şöyle bir takım tespitlerin üzerinden gidiyor idi. Dünyada hiçbir dilde ten rengini adlandıran bir, yani ten renginin bir adı yok. Ten renginden söz ederken ten rengi demek zorunda kalıyorsun yani. Bu tuhaf bir şey değil mi yani? Artı insanlara, içinde insanlar olan fotoğraflar gösteriliyor ve bu fotoğrafta gördükleri renkleri saymaları isteniyor. İnsanlar sayıyorlar işte, kırmızı var, sarı var, mavi var falan. Hiç kimse ten rengini saymıyor. Tamam mı? Şimdi buradan yola çıkarak Shanzi diyor ki ten rengi zemindir. Algının zeminidir. Yani renk algısının zeminidir. Sıfır noktasıdır. Nötr olan şeydir yani. Nötr olduğu için bu görünmez, hissedilmez ve adlandırılmaz. Sonra diyor ki memelilerde, eğer yüzü kıllı olan memeliler, yani evrim teorisine göre bizim atalarımız olan maymunlar yüzleri kıllı ve renk körüler. Renkler ayırt edemiyorlar yani. Buradan yola çıkarak diğer hayvan türlerinde de karşılaştırmaları yapıyor ve sadece yüzü kılsız olan hayvanların renk körü olmadığı tespitini yapıyor. Buradan yola çıkarak da diyor ki aslında renk algısının esas evrimsel fonksiyonu insanların başka insanların yüzündeki renk değişimlerini algılayabilmesidir. Yani sen şimdi dünyada renkleri algılayıp işte papatyanın gelinciğin ve sen rengini algılayıp ay ne kadar güzel falan diye böyle bundan zevk alıyorsun falan, ama yani senin renk algın aslında o renkleri görüp haz duyman için falan üretilmiş değil. Hayatta kalmanı sağlayacak şey benim öfkelendiğimi, hasta olduğumu, korktuğumu vesaireyi falan algılayabilmen gerekiyor ve bunu algılıyorsun. Yani benim kan dolaşımım biraz hızlandığı zaman biraz kızarıyorum ve sen bunu algılıyorsun. Neden? Çünkü 3 tane temel koni var bizim renklerimizi algılayan gözümüzde. Bunların algıladıkları spektrumun en hassas olduğu nokta ten rengi. O ten rengindeki çok küçük bir sapmayı fark ediyor. Ama kırmızı, ondan uzak yerde işte kırmızının muhtelif tonlarını birbirine ayırt etmekte o kadar başarılı değil. Ya da mavinin. Zaten mavi, kırmızı ötesi...
Evet. Kırmızı ötesi... Evet, yani oradakileri ayırmak çok zor, doğru.
Şimdi böyle oluşmuş bir biyoloji bu. Yani biz buyuz yani, bunu beğenip beğenmemek gibi bir lüksümüz yok. Ama şimdi benim gördüğüm tablo buralara gidiyor. Yani insanın böyle olmasını, her nasılsa yani, böyle olmasını bir arıza, bir kusur, bir fabrika hatası olarak gören bir zihniyet var. Ya kardeş bak, biz buyuz. Ve bu olarak ne olmuşsak, yani biz bu olarak böyle görüyoruz. Bu olarak işte teyin ne bulduğumuz zaman tatmin oluyoruz, mutlu oluyoruz falan. Ve biz birçok şeyi de algılayamıyoruz yani. Yani mesela göçmen kuşlar nasıl yönlerini bulabiliyorlar? Çünkü göçmen kuşlar manyetik alanın eğimini hissedebiliyorlar. Sen böyle bir beceriye sahip değilsin. Dolayısıyla hangi enlemde olduğunu bilmiyorsun. Yani herhangi bir enlemde yaşıyorsun. Enlem değiştirdiğin zaman kuzeye mi güneye mi gidiyor olduğunu hissedemiyorsun yani. Ancak elinde harita varsa işte
pusulayla.
Pusulayla falan filan bir şeyleri takip edebiliyorsun ama hissedemiyorsun. Ama göçmen kuşlar hissediyorlar. Yani şimdi buradan mesela insanın eksik olduğu sonucuna varabilir miyiz yani? Ya insan bu. Beğenirsin, beğenmez. Ya da yani beğenip beğenmeyi neye yaslayabilirsin yani? Bizim referans insan yani. Ve insan da bu. Böyle bir şey. Böyle bir şey olarak da biyolojik bir tür olarak başarılı bir tür. Ya başarılı olduğunu nereden biliyoruz? Yani çünkü Darwin'in bakış açısından baktığımız zaman başarı hayatta kalmayla ilişkilidir ve hayatta kalmış. Uzunca bir süredir hayatta kalmış yani. Artı bu ekosistemi türler arası bir game, bir oyun olarak görecek olursak da şu anda insanı tehdit edebiliyor olan, insan varlığını tehdit edebiliyor olan herhangi bir biyolojik tür yok, virüsler hariç. Ve eğer bu pandemiyi pandemi sırasında aşıyla aşabilirsek bu da yani son rakibimize karşı da bir zafer anlamına gelecek. Ve buradan görünüyor ki insan başarılı bir tür.
Burada da geçmişte örneklere baktığınızda hayli başarılı virüs konusunda, virüsle mücadele konusunda diyelim.
Evet.
İlk kez bu kadar hızlı aşı üretebildiler.
Ve buraya da yani liderlik konusunda bu zirveye ve şimdi işte şampiyonluk ilanına da böyle burada doğarak gelmedi. Yani şuradan biliyoruz. Eski fosillerin arasında şunları biliyoruz ki yani işte aslan inlerinde insan kemikleri var. Yani aslanlara yem olarak işte yırtıcı hayvanlara yem olarak vesaire falan birçok başka tür tarafından tehdit edilerek varlığı hep tehdit altında olarak gelmiş ve işte sonra o yırtıcı hayvanların
aslında kendi türü tarafından da tehdit edilmiş. Önce yani insan da insanı tehdit ederek geldi, yok ederek geldi.
Hayır yani şimdi tabiattaki rakiplerimiz bizim açımızdan bir süre sonra artık onları yene gelmişiz yani. Aklımızda onları uzak tutacak, onları avlayacak filan teknolojileri kademe kademe ürete onları bizim için tehdit olmaktan çıkartmışız ve bu süreç içinde de hızlı bir biçimde insanın asıl tehdidi insan olmuş. Ama bu konuda da ciddi bir merhale kat etmişiz. Yani sonuçta İnsanların insan eliyle ölümleri de zaman içinde ciddi ölçüde azaldı oransal olarak. Sayısal olarak bilmiyorum ama yani bütün dünyada diyelim ki 500.000 insan yaşıyor iken bu insanların neredeyse işte diyelim ki 100.000'i ya da 60.000'i insan eliyle ölüyordu. Bugün dünyada 8 milyar insan yaşıyor ve bunların yılda diyelim ki 1 milyonu maksimum insan eliyle ölüyor yani. Dolayısıyla oransal olarak insan açısından yani varoluşsal bir tehdit haline almasını da geriletmiş durumdayız. Şimdi biz böyle bir türüz ve böyle bir tür olarak bu dünyada bir mücadele yürütüyoruz. Hayatta kalma mücadelesi yürütüyoruz. Şimdi her şeyin zemininde bu var yani. Tamam mı? Buradan baktığımız zaman hayatta kalma için harcamak zorunda kaldığımız mesai, enerji vesaire filan zaman içinde oransal olarak düşmüş. Bir kere ama öncelikle şu olmuş yani Göbeklitepe'nin falan bize gösterdiği şey şu. Biz öncelikle bir biçimde organize olmuşuz. Nasıl organize olmuşuz? İşaretler gösteriyor ki daha en baştan bizim aramızdan birileri diğerlerine hükmetmeye başlamış. Bu bir ihtimal yani bugünkü çok eşitlikçi toplumlarda, eşitlikçi ilkel toplumlarda da böyle bir tür şeyler, ilişkiler var. Çok eşitlikçi görünen diyelim. Orada bile şöyle bir şey var yani. Bir otoriteye gönüllü teslimiyet. Onun benim bilmediklerimi bildiğine inanmak vesaire gibi. Eğer onun sözünü dinlersek her şeyin iyi olacağını düşünmek falan gibi. Ve bunlar zaman içinde aslında şeylerin muhtevalarını kaybediyorlar. Form olarak kalıyorlar. Yani ben şimdi falancaya inanıyorum. Ona gönüllü olarak saygı göstererek otoritesini kabul etmişim. Ama bir süre sonra onun postu onun kendisinden daha önemli oluyor. Yani atıyorum şimdi o bir üniversite profesörü ise artık ona değil profesörlüğe itibar etmeye başlıyorum. Böylelikle bu muhteva boşalıyor, içi boşalıyor, form kalıyor filan. Şimdi olaylar böyle böyle gelişiyor. Dolayısıyla orada birisi bir pozisyon elde ettiği zaman iki nesil sonra onun torunu artık. Sırf onun torunu olmak sebebiyle bir şeyleri biliyor ve veya bildiğine beni inandırıyor, beni ikna etmiş olduğu için filan değil, sadece filancanın torunu olduğu için, o postta oturuyor olduğu için bu otoriteyi sağlıyor vesaire. Ve insanlık tarihi görülüyor ki böyle otoritelerin inşası ve yıkımı tarihi aslında. Böyle otoriteler inşa edilmiş. Sonra bu otoriteleri yıkmışız, yerine başka otoriteler zaman içinde inşa edilmiş falan. Şimdi hayatta böyle bir şey.
Yani bir formu, bir düzeni, bir biçimi değiştirerek, bir başka forma, biçime evet. dönüştürerek hayat gelişmiş.
Evet, çok uzun süre, yüz binlerce yıl boyunca insanlık aslında bu son derece basit organizasyonla ve sadece hayatta kalmaya bakarak yaşamış. Yani ne olmuş burada şimdi? Ortalama olarak bir insan hayatta kalması için minimum şu kadar kaloriye ihtiyacı var, işte şu güvenliğe ihtiyacı var filan falan. Şimdi ancak bunları üretebilir. Çok az miktarda bir, bunun dışında çok az miktarda bir değer üretebilir. Bir verimlilik seviyesiyle yaşamış. O çok az miktardaki şeyi de işte o otorite sahipleri el koymuşlar. Yani atıyorum şimdi diyelim ki avladığımız bir geyiğin postuna, yani avladığımız geyin etini yemişiz, bunu daha eşitlikçi biçimde yemişiz ama postuna birisi el koymuş. İkinci bir posta bir başkası el koymuş ama diyelim ki beşinci posta yine aynıları el koymuş. Ve sonuçta tablo şu, eşitsizlik böyle başlamış yani. Şimdi soru şu, bizim bugün şikayet ettiğimiz eşitsizlikle mukayese ettiğimiz zaman o eşitsizliği. Yani ortada zaten geyik postundan başka kıt olan bir şey yok iken, daha doğrusu yani... paylaşılamaz. Parçalarına ayrıldığı zaman değerini kaybedecek. Bir şey yok iken birileri, bir kişi bu geyik postuna sahip, kalan 99'umuz değil olduğu durumdaki eşitsizlik mi daha büyük? Bugünkü eşitsizlik mi daha büyük? Şimdi eşitsizlik var. Evet var. Neden? Çünkü yani şimdiki eşitsizlik daha büyük önünde. Neden? Çünkü olağanüstü bir katma değer üretimi var yani. Şimdi şehirler mesela kasabalara kıyasla daha eşitsiz bir yer. Neden? Çünkü burada daha çok katma değer üretiliyor. Buradan şuna işaret etmeye çalışıyorum. Şimdi eşitsizlikle mücadele etmek hoş bir şey ama bu yoksullukta eşitsizlik halini almaması gerekiyor. Yani. Bir şeyleri üretmeyi sürdürerek ve yeni şeyler üretmeyi sürdürerek. Şimdi ben geyik avladık, karnımızı doyurduk. Geyik postunu şef aldı. Sonra yarın bir boncuk bulduk. O da parçalanabilir. Hepimizin paylaşabileceği bir şey değil. E onu da reis aldı. Şef aldı. Sonra işte yani hepimiz istedik o boncuğa sahip olmayı ama onu da şef aldı. Sonra bir deniz kabuğu bulduk. Çok şık, çok güzel. E onu da şef aldı. Tablo buydu yani. Ana hatları itibariyle. Bu tablo şöyle, bir dönem sonra olay şuraya gelmişti. Her şeyi reis aldığı için ortaya çıkacak homurdanmalar, birikmesi ve sonunda düzeni iptal etmesi riskine karşılık reis yılda bir şölen düzenliyor idi ve nesi var nesi yok bunu yağmalatıyordu. Bütün biriktirmiş olduğu o servet, işte o boncuklar, o postlar, deniz kabukları, postlar, ne varsa yani. Zenginlik de bu yani. Hepsi bu. Bunları yağmalatıyordu. Herkes neyi eline geçirirse onları alıyor idi. Onlara sahip oluyor idi. Buna potlaç deniyor sonrası şimdiki kavramlaştırmayla. Sonra reis tekrar bunları peyderpey topluyordu. Ama o toplumda işte öfkenin birikimi vesaireyi falan ertelemiş oluyor. Ana hatları itibariyle burada meselenin özünde işaret etmeye çalıştığım şey şu. Çok uzun yüzyıllar boyunca insanlık katma değer üretecek, ekstra katma değer üretecek bir takım faaliyetler de bulunamadı. Tabiatla hayatta kalmak için mücadele etmek zorundaydı kendisi dışındaki tabiatla. O tabiatın kendisini tehdit eden unsurlarıyla ve de işte kendi tabiatıyla mücadele etmek zorundaydı. Ve bütün enerjisi buna akıyor idi. Kapasitesi de buna akıyor idi. Sonra kademe kademe insanlık bir şeyleri biriktirdi. Ve işte bu biriktirme sürecinde o dinler, inanç sistemleri vesaireler filan insanların yeniden örgütlenmesi konusunda çok önemli fonksiyonlar üstlendiler. Burada çok hızlı bir biçimde ivmelenemiyor olmasının, bu ekstra katma değer üretmeyi çok hızlı bir biçimde ivmelenememiş olmasının esas sebeplerinden bir tanesi, insan nüfusu az idi ve çok segmente olmuştu. Yani kabileler kendi içlerine kapanmış idiler yani. Dinlerin yaptığı şey kabilecilerin üstünden format geçirmesi ve daha büyük ölçekli insan topluluklarını aynı hedef etrafında örgütleyebilmesidir.
Bir tür internasyonalizm yani.
Tabii. Bütün dinler bu anlamda internasyoneldir yani. Ve buradan yola çıkarak ben diyorum ki kendi hesabıma, ben yani buradan yola çıkarak diyorum ki kardeşim bak, insanın temel kaynağı insandır. Temel iktisadi kaynak insandır. Ve bu insanları ne kadar büyük ölçekte organize edebiliyor isen o kadar zenginleşiriz. Hepimiz o kadar zenginleşiriz yani. Şimdi bunu nasıl bölüşürüz? Bu bahsi diğer. Ama esas şimdi vurgulamak istediğim hususu özetle şöyle söyleyeyim. 100 kişiyiz. Çok çaba harcıyoruz hepimiz. Neyimiz varsa bildiğimiz falan. Bunları ortaya koyuyoruz. Orada da bir 100 kişi var. Orada da bir 100 kişi var. Hepsi ortaya koyuyoruz. Sonra bunu paylaşıyoruz. Paylaşırken başarılı veya başarısız. Bu bahsi diğer. Şimdi bu sistemden bu 100 kişinin 100 tanesi bir araya geldi. İşte 10 bin kişilik bir grup olduk. Hepimiz ortaya yapabildiğimizi koyduğumuzda üretilen şey daha öncekinden misliyle fazladır. Ölçek önemli bir faktördür yani. İktisatta ölçek önemli bir üretim faktörüdür.
Dolayısıyla yani 5 dönüm tarladan elde edilen buğdayla 50 dönüm tarladan elde edilen buğday farklıdır. Daha verim artıyordur diyebilir miyiz yani?
Kendi başına tarla ve buğdayla ilgili bir şey değil. O eğer 50 dönümü bir araya getirebiliyor isen ve ona uygun organizasyonu kurabiliyor isen orada kullandığın yani orada daha çok bilgiyi kullanabilirsin. Bilgiyi daha çok kullanabilirsin. Bilgiyi daha çok kullanabildiğin için verim artışı sağlanır. Dolayısıyla o 50 dönüm bir araya getirdiğin zaman ortaya daha serbest insan gücü çıkar. O serbest insan gücü o bilginin üretimini sağlar vesaire filan. Dolayısıyla ölçek bu örnek özelinde böyle işe yarar. Tekrar çay misaline döneyim. Eğer ölçek büyüyor ise şimdi bu 100 kişinin kendi içinde üretebileceği fikir, alternatif fikir ile 1000 kişinin, 10 bin kişinin bir araya geldiğinde üretebileceği alternatif fikir arasında misliyle fark vardır. Sen şimdi o çayı o 100'er kişilik grupta herkesin kendisinin, kendi grubunun içinde yeniden keşfetmesi gerekir. Halbuki eğer 100 bin kişiysek birisinin keşfi kısa süre içinde 100 bin kişiye de yayılır. Dolayısıyla birisinin daha çayı keşfetmesi için efor harcaması gerekmez vesaire filan. Ve bu katma değer üretiminde de esas olan faktörler bunlardır yani.
Yani 100 bin olunca birisi çayı icat eder, öbürü de kahveyi icat eder, evet. Öbürü de baklavayı icat eder mesela.
Evet, ama 100'er kişi 100'er kişi bölündüğü zaman bunların her birisinin teker teker bunları keşfetmesi gerekiyor ve keşfedemeyebilir. Dolayısıyla birileri bundan mahrum kalacak, ötekiler şundan mahrum kalacak filan. Dolayısıyla esas dinlerin vesaire filan yaptığı esas fonksiyon buydu. Tabii ki bunların yapılabilmesi için insan nüfusunun da belli bir eşiği atlaması gerekiyor. Yani bütün dünyada 20 milyon kişi yaşıyor iken bunları yapamaz. Ama bütün dünyada 300 milyon kişi yaşamaya başladığında artık evet bunlar yapılabilir şeyler haline aldı ve insanlık da bunları yaptı yani. Bu anlamda şimdi böyle katma değer ürete ürete işte birçok şeyi yeni şeyi icat ederek, keşfederek falan insanlık belli bir yol aldı. Ama ağırlıklı olarak hep olay şöyle gerçekleşti. Yani sonuçta insanların kahir ekseriyeti boğaz tokluğuna yaşadı. Küçük bir azınlık bütün artı değere el koydu. Bunun bildiğimiz en eski bu anlamdaki düzenlerden bir tanesi işte sonuçta devlet organizasyonu diyebileceğimiz örgütlenme tarzıyla eski Mısır, antik Mısır. Yani işte antik Mısır'da olan şey ne? Olağanüstü verimli birim insan emeğinin yaptığı tarımsal üretim çok sayıda insanın karnını doyurabilecek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. Neden? Nil var. Yani Nil'in toprakları, Nil'in etrafındaki topraklar çok verimli durmadan baskınlar basıyor olduğu için o toprakları Nil vesaire. Dolayısıyla dünyanın başka yerlerine kıyasla çok daha verimli benzer bir teknolojik seviye ile Nil'in kenarında isen Çorum'dakine kıyasla 10 katı ürün alıyorsun. 10 katı ürün alıyorsan demek ki yani işte 9 kişi Çorum'da hiç kimse açığa çıkmıyor ise herkesin çabasıyla ancak doyuluyor ise Nil'de 9 kişi açığa çıkıyor. Şimdi bu açığa çıkmış olanın üstlenebileceği, üretebileceği işte cep telefonları yok. Ya da işte bilmem neler yani karnı doyurmak işte vesaire falan gibi faaliyetler dışındaki faaliyetler için yapılabilir bir şey yok yani. Bilmiyor insanlık. Katma değer üretimi işte o teknoloji seviyesinde kalmış ve ne yapıyor Mısır devleti bunu sürdürebilmek için, kendi bekasını sürdürebilmek için? O 10 kişinin 9'unu işte piramitler yapmakla, efendim devasa akla ziyan tapınaklar inşa etmekle filan meşgul ediyor. İş şuraya geliyor. Şimdi geçen de Sevan Nişanyan Mısır'ı gezmiş de Mısır notları yazdı filan. Orada çok şık bir tespitte bulunuyor yani. Diyor ki bu antik Yunan aslında ne varsa Mısır'dan öğrendi ama bu antik Yunan'ın yaptığı tapınaklarla Mısırlıların yaptıkları antik Yunan daha sonradan yapmış yani. Mısır'ın yaptıkları mukayese edildiğinde antik Yunan'ınkiler çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Çok sönük kalıyor yani. Neden öyle? Çünkü yani Mısır'da seferber edilebiliyor olan nüfus derinlik seviyesi antik Yunan'dakiyle kıyaslanmayacak kadar fazla ve sömürü düzeyi çok yüksek. Yani neredeyse tamamına, o artı değerinin tamamına el koyabilecek bir güç var. Ve bu güç bunu nasıl elde ediyor ve nasıl sürdürüyor? O tapınaklar sayesinde. Yani orada birileri oturmuşlar, bize tapınak yaptırıyorlar. Tapınakların ihtişamı karşısında kendimizden geçiyoruz. Kendi yaptığımız tapınağın ihtişamı karşısında, o büyüklük, o ululuk karşısında kendimizden geçiyoruz. Onun ilahi bir şey olduğunu vehmediyoruz. Sonra da o ilahi bir şeyi, temsilcisi olduğunu düşündüğümüz, bize onu yaptırmış olan insanlara itaat ediyoruz. Şimdi döngü böyle tamamlanıyor. Ve bunu işte 8 bin yıl sürdürmüş muhtelif çalkantılarla ama o günün şartlarında olağanüstü bir performans yani. O dünyanın şartlarında.
Tabii o dönemde tarım üretiminin dışında şimdi inşaat, mimari gibi şeyler de gelişiyor. İnsanlar onu da deneyimleyerek yepyeni bir alan açıyor belki de kendisine.
Tabii işte şimdi orada sonuçta tablo şöyle bir şey. Eğer Mısırlılar, Mısır'ın otokratları o artı değeri efendim başka alanlara kaydırsa o başka şeyler de insanlar keşfedebilecek. Gelecek. Ama tabii bunun hayal etmeleri de çok zor o şartlarda. İşte ama ne oluyor? İşte o katma değeri sömürürken ve onlara, insanlara bunları yaptırırken bir yandan da yıldızları gözlüyorlar. Dünyanın düzenini keşfedecekler falan. Yıldızların hareketinden Nil'in taşması hakkında, taşma tarihi hakkında tahminlerde bulunacaklar ki o insanların kendilerine inançlarını da sürdürecekler falan. Dolayısıyla işte evet, yıldızların hareketi üzerinden bir bilim üretiyorlar. Senin dediğin gibi işte inşaat teknolojisi üretilmesine katkıda bulunuyorlar vesaire. Ama yavaş gelişen, yavaş çeşitlenen bir iktisat var yani. Ana hatları itibariyle bu iktisatta kazanan hepsini alır. Yani o rahipler her şeyi alıyorlar. İnsanlar boğaz tokluğuna çalışıyorlar ve rahipler her şeyi alıyorlar. Bunun karşılığında da işte topluma düzen. Yani yarın da kalktıkları zaman bugünkü şartların geçerli olacağı duygusunu veriyorlar. Şimdi bu insanların ihtiyaçlarından bir ihtiyaç. Bu düzen algısı insanların ihtiyaçlarından bir ihtiyaç. Teyin nasıl bir ihtiyaçsa. Şimdi insanların her birisinin, her birimizin sayısız ihtiyacı var ve bunların arasında bir kompozisyonu oluşturmak zorundayız. Bize bunu, bu kompozisyonu yukarıdan dayatabildikleri zaman, yani senin ihtiyacın şudur ve onu da ben karşılıyorum dedikleri zaman buna senin inanabilmen gerekiyor. İşte o din, Mısır dini, Mısır kültürü neyse aslında bunu sağlayabildiği için o kadar uzun sürmüş. Yoksa Mısır'la eş zamanlı başka böyle denemeler de var ve hiçbirisi bu kadar uzun sürmemiş. O kadar uzun soluklu olmamış. Çünkü bu temel dayanağı yani dinin afyon olduğu dayanağını keşfedememişler yani. Ama bu da işte uzun süreli bir istikrar sağlamış Mısır'da. Yani insanlar besbelli ki orada kendilerine bir şeylerin dayatılıyor olmasını içlerine sindirebilmişler. O muadiller olan Hititler de birkaç yüz sonra bunu içlerine sindirememiş insanlar. Ya tamam kardeşim benim ayrıca şuna da ihtiyacım var deyip otokratlara baş kaldırmışlar, yıkmışlar falan ama Mısır'da bu olmamış. Tabii ki Mısır'ın başka avantajları da var. İki tarafının çöl olması vesaire falan gibi coğrafi avantajları da var. Ama yani hayatta böyle, dünyada böyle olur zaten. Sonuçta tarihte ama görmeye başlıyoruz ki artık insanın esas tayin edici çevresi artık insan olmaya başlamış. Mısır'da yaşayan ortalama bir insanın hayatta kalma, iktisadi bir faaliyette bulunma vesaire falan gibi şeylerini belirleyen artık tabiat değil, belirleyici olan tabiat değil, insan dış tabiat değil, tepesindeki insanlar olmuş. Diğer insanlar yani, başka insanlar. Şimdi buradan itibaren oyunun rengi değişmeye başlamış. Daha önce insan dış tabiata karşı oyun oynuyordu olan insan bu sefer insana karşı oyun oynamaya başlamış. İşte Mısırlı otokratlar Mısır ahalisine karşı bir oyun kurmuşlar. Onlara karşı bir oyun kurmuşlar ve bu iş oradan itibaren de hep bu şekilde devam etti. Yani sonuçta durmadan insanlık tarihinde birileri başkalarına hükmettiler. Bu hükmetme gücüne yaslanarak katma değerden ekstra pay aldılar. Ama teknik olarak şu da o gerçekleşti. Taban tüketim diyelim sürekli olarak yükseldi. Eşitsizlik hep var oldu ama hep birlikte de bir zenginleşme gerçekleşti. Orta çağın ya da diyelim ki Roma döneminin sıradan insanı Mısırlı sıradan bir insana kıyasla daha zengindi. Daha zengindi derken kastettiğimle hayatını idame ettirmesi için gerekli olan şeyleri ayırması gereken zaman daha azaldı. Daha sağlıklı konutlara sahip oldu. Efendime söyleyeyim daha işte içme suyuna erişebilir oldu falan filan. Daha düzenli besin.
Eğlenmeye daha çok vakit ayırabildi.
Evet.
Eğlenmek için daha fazla vakit ayrıldı. Boş vakti kaldı çünkü
evet.
Falan.
Dolayısıyla bu zenginleşme sürekli arttı. Bunların hepsini zenginlik unsuru olarak sayacak olursak. Bu zenginleşme sürekli arttı ve eşitsizlik de sürekli arttı. Evet. Yani ne kadar zenginsen ortada ne kadar fazla katma değer varsa soyulabilir. İnsanlardan soyulabilir. O kadar çok şey vardır. Ve daha çok şey soyuldu. Dolayısıyla Mısır'da, Mısır öncesinde en alttaki ile en üstteki arasındaki fark düşüktü. Mısır'da bu büyüdü, Roma'da daha da büyüdü. Neden? Çünkü dediğim gibi ortada zaten bir geyik postundan başka bir şey yok idi.
Yok.
Şimdi yani işte altınlar, pırlantalar, efendim, elmaslar vesaire olmaya başladı. Ve bunlar da bir takım ellerde toplanmaya başladılar. Bu süreçte ama katma değeri üretiyor olan unsurlar arasında önemli bir unsur olarak tüccarlar girdi devreye. Sonuçta adam Hint'ten bir şey alıp Roma'ya, onun olmadığı Roma'ya getirdiği zaman işte Hint'te 3 kuruş değeri olan şey Roma'da 3 altın oluyor idi ya da Roma'da 3 kuruş olan Hint'te 3 altın oluyor idi. Bunları ihtiyacı olan yerlere taşıyarak sonuçta katma değer ürettiler ve buradan da kendi paylarını aldılar. Şimdi benim anladığım kadarıyla tablo şöyle anlaşılıyor yani. Bütün iktisadi faaliyet üretime endekslendiğinde insanların dışarıdan belirlenebilir net ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için üretim yapıyorlar. Bu üretimi doğru organize edersek, akli organize edersek, sonra da eşit paylaştırırsak her şey yoluna girecek falan gibi bir algı var. Ve bütün katma değer üretme faaliyeti üretime, imalata indirgeniyor. Şimdi olay bununla ilgili değil. Senin Çorum'da doğru dürüst bir eğer yapabilmen için falanca yerden filanca ahşabı, falanca yerden de filanca deriyi getirmen gerekiyor. Eğer onu getirememişsen o üretimi gerçekleştiremiyorsun yani. Ve onları getirdiğin zaman eğer yapmanın dışında alan bak ben bunları şöyle farklı bir şekilde organize edersem işte bir de sehpa çıkıyor ortaya. Bu sehpa da benim şu hayatımı şöyle kolaylaştırıyor. Ya da hayatıma şöyle değer katıyor filanlar oluyor. Bu tür işleri anladığım kadarıyla bu bizim nesil kıymetli faaliyetler olarak görmüyor yani. Yani o üretime, yani bu üretim dediğimiz şey bizim anladığımız anlamda üretim dediğimiz şey 300 yıllık bir hikaye. Üretimin bu şekilde örgütlenmesi yani. Ondan önce böyle bir üretim yok. Yani işte insanlar tarlada çapa yapıp işte filan falan üretimi diye yaptıkları şey bu ağırlıklı olarak. Onun güvencesini sağlamak da aslında bir katma değer. Yani ben burada bir şeyler üreteceğim, çapalayacağım, salatalık yetiştireceğim. Sen gelip bunları çalacaksan uğraşmam yani. Dolayısıyla şimdi onun çalınmayacağına sağlayacak bir sistemi kurmak da bir katma değer üretmek.
Yani burada o zaman güvenlik aygıtı da bir devlet organizasyonu da katma değerin bir parçası haline geliyor.
Tabii yani devletin zaten şeyi varlığını meşrulaştırmasının araçlarından en başında geleni bu yani. Bunları sağlayamadığı yerde yıkılıyor devletler genel olarak. Yoksa yani işte Cengiz'in imparatorluğunun bile ana motivasyonu İpek yolunun güvenliğini sağlamak. Yani sen oradan bilmem neyi alıp Çin'den alıp Avrupa'ya getireceksin ve evet eşkıyalar seni yolda basmayacak yani. Şimdi bunu garanti edebiliyor isen yaparsın. Yoksa yapabilir misin böyle bir şeyi? Garanti bile etmeden yapıyorsun da ama bu risk çok yüksek olduğu zaman kimse yapmaz. Ya da şöyle, bu risk ne kadar yükseliyorsa o zaman o riski göze alanların talep ettikleri payda o kadar yüksek oluyor. Yani adam Çin'den bir porseleni kolaylıkla Venedik'e getirip satabiliyor ise, herkes getirip satabiliyor ise Çin'deki ile Venedik'tekinin arasındaki fiyat farkı X kadar olur. Ama yolda gelenlerin 10 kişinin 9'u eşkıya tarafından basılıp yağmalanıyor ise Çin'deki ile Venedik'teki arasındaki fiyat farkı 10x olur. Şimdi böyle gerçekleşiyor olaylar. Kimse bir yerlerde bize bir takım tezgahlar, bir şeyler falan yapmıyor yani. Olay böyle gerçekleşiyor. Sonuçta adam ne kadar gözü karaysa, yani sen şimdi bir de işin şu tarafı var. Çin'den getirir almış o porseleni, Venedik'e getirmiş. Çin'de 3 liraya almış, Venedik'te 300 liraya satmış. Sen şimdi bu adamı görüyorsun. İyi de Çin'den onun gibi 30 kişi kalktı geldi ve 29
9 kişi daha var.
Yani şimdi onu
evet, yani 10 kişiden 9'u kaybetti.
Yani, doğru. Onu görmüyorsun. O hayatını kaybedeni, yani bu kapitalist dediğin sistemde sen şimdi bilmem şurada şunları yapıp kazananları görüyorsun. İyi de yani aynı yola çıkmış ve nesi var nesi yok kaybetmiş. Bir yığın insan var. Bunları görmüyorsun ve bu başarılı olanların zaten başarılı olmasının biliniyor da olduğu, bunun bir formülü vardı falan diye varsayarak böyle bir takım hikayeler üzerinden bir iktisat kavrayışı var ya. Ya böyle değil bu dünya. Dünya öyle çalışmadı hiç ve şimdi de öyle çalışmıyor yani. Benim hep verdiğim misal, çok sevdiğim misal. Ya dünyada bildik tarihte işte kabaca yeni kurulan 100 işletmenin 95'i bir yıl içinde batıyor. Bu Harvard'da yönetim bilimleri falan gibi faaliyetler yok ki iken de böyleydi. Şimdi de böyle yani. Yani şimdi sen Harvard'lar kurmuşsun, bunları yönetim bilimleri kitapları yazıyorsun, ciltlerle dergiler falan. Ama yine 100 işletmenin 95'i batıyor. Bir yıl içinde batıyor yani. Yani bu çünkü örgütlenmeyle ilgili bir şey. Senin bilginle alakalı bir şey değil. İşin kuralı bu. 100 kişinin, 100 işletmenin 95'i batacak. Hangilerinin batacağı konusunda çıta yükseliyor olabilir. Ama sonuçta 95'i batacak. Ve sen 5'in, ayakta kalan 5'ini görüyorsun. Bu 5'in üzerinden akıl yürütüyorsun. Ama o 95'inin kaybını kazanıyor o adam. Hani buradan kapitalizme övgü falan gibi bir takım dertleri yok. Ama yani oyunun kuralı bu yani. Oyun böyle bir oyun ve bu oyun içinde sürekli olarak yeni katma değer imkanları, yani yeni katma değerler üretildi. Bugün insanlığın geldiği noktada insanların karnını doyurması için, yani işte o Mısırlının bundan 6000 yıl önceki yaşayan bir Mısırlının hayat standardını bugün sahip olabilmek için herhangi bir insanın harcaması gereken süre, mesai ortalama olarak birkaç dakikaya düşmüş durumda. Yani adamın 20 saat çalışarak sağladığı standardı sen bugün ortalama olarak birkaç dakikaya indirmişsin o standart için. Ortaya akıl almaz yeni anlam kattığın, kendisi için para ödemeyi göze aldığın sayısız yeni şey çıkmış. Şimdi burada bu sebeple de eşitsizlik artmış. Neden? Çünkü yani sahip olunabilecek olağanüstü çok çeşitli şey var ve evet yani eşitsizlik artmış. Şimdi bu eşitsizliği azaltalım, düşürelim falan. Ama demin dediğim gibi daha yoksullaşmak, yani Mısırlı'nın standartlarına razı olmak uğruna yapmayalım yani bu iş. Bugün dünyada...
Peki sistem zaten bunu kaldırabilir mi? Yani herkesin Mısırlı'nın refah düzeyine de eşit dediğin zaman mevcut sistem kendisini nasıl sürdürebilecek? Tüketimi azalmış olacak çünkü. Sistem üretimi talep edilmemiş olacak o zaman da.
Zaten öyle bir sistem diye bir şey yok ya. Sistem biziz. Baharda, bahar geldi yazın, sokağa çıkarsan dene yani. Tamam mı? 30 kişiyi organize edebilirsen. Şöyle dizlerini büküp çöküyormuş gibi yap. Birisi senin dizine otursun, öteki onun dizine otursun. Öteki onun dizine otursun ve böyle. Sonuçta birisi gelsin, senin poponun altına dizlerini koysun. Herkes oturmuş olur. Ve ortada da oturacak hiçbir şey yoktur yani. Yani teknik olarak biz dünyaya baktığımız zaman oturuyor ise insanlar sandalye gibi bir zemini olması gerekir diye bakıyoruz. Tamam şu şunun dizine oturuyor, bunun dizine oturuyor ama ille birisinin oturduğu bir sandalye olması gerekiyor diye bakıyoruz. Şimdi tablo böyle değil. Demin Mısır örneğini de anlatmaya çalışmayayım. O rantı üretiyor olan köylü Mısırlı ile işte ona el koyuyor olan rahip, imparator, firavun vesaire falan hepsi birbirinin dizine oturmuş durumda. Firavunun için, firavunluğunu sürdürebilmesi için o köylü olması gerekiyor. O köylü işte o tapınağı yapması gerekiyor. O köylünün o tapınağı yapabilmesi için o rahibin o bilgi üretmesi gerekiyor vesaire. Herkes herkesin kucağına oturuyor. Ve biz herkes herkesin kucağına otura otura böyle bu hale geldik. Şimdi sistem bu. Öyle dışarıda, bizim dışımızda bir yerlerde bir sistem diye bir şey yok. Senin sorduğun soruyu şöyle formüle edeyim. Biz hepimiz o Mısırlı'nın standartlarına razı gelebilir miyiz? Ya bu standartımızdan vazgeçip günde 20 saat sadece karnımızı doyurmak ve işte bir takım otokratların tapınak inşaatlarını gerçekleştirmek için çalışmayı göze alabilir miyiz? Alamayız yani.
Almayız zor.
Dolayısıyla ortada öyle bizim adımıza karar verecek bir sistem yok. Bizim adımıza karar veriyor olan bir takım şeyler de yok. Bazı ellerde aşırı güç birikmiş durumda. Buna itirazım yok. Eskiden de böyleydi. Bu farkı eğer şeyle kıyaslarsan, yani o dönemin farkıyla bu dönemin farkını kıyaslarken nominal değerleri kıyaslarsan, evet şimdi eşitsizlik çok arttı. Çünkü işte evet artık geyik postundan fazla bir şeylerimiz var. Ama eşitsizliği bir de şöyle mukayese edecek olursak, sonuçta o antik Mısır'da nüfusun %95'i, atıyorum da yani muhtemelen 95'ten de fazlası, sonuçta tas tamam aynı şartlara sahipti. Ve sadece %5'inin kendi aralarında bir hiyerarşi vardı yani. Bugünkü dünya öyle değil. Bugünkü dünyanın yarısından fazlası öyle veya böyle kaybedeceği bir şeylere sahip. Kendi içinde bir hiyerarşisi var. Çok tabanda olan nüfus, nüfusun yarısının bir hayli altında. İşte 9 kişiden birisi açlıktan ölüyor deniyor filan. Yani açlıktan ve dünya çok uzun süredir kıtlık yaşamıyor bir kere yani. Yani dünyada tarımsal üretim, dünya insanların tamamını doyurmak, yeterince doyurmak, sağlıklı doyurmak tam daha fazla. Bunları bölüşemiyoruz. Buralarda sıkıntılarımız var. Ama bunların hepsinin sayısız tarihi, sosyolojik vesaire falan sebepleri var. Burada işaret etmeye çalıştığım husus, biz hepimiz birbirimizin kucağına oturuyoruz. O Afrikalı o şartlara sahip olduğu için İngiltere'de parklar yeşil filan. Tamam şimdi, ama o İngiltere'deki parklar yeşil olmasa filanca yerdeki falanca işte atıyorum Newton da şunları yapamayacaktı gibi. Şimdi hepimiz birbirimizin kucağına oturuyoruz. Olmasın burada aşırı yoksulluk, işte temel gelir vasıtasıyla biz bir eşiği atlayalım artık insanlık olarak. Hiç kimse kendi asgari şartlarını düşünmek zorunda kalmasın falan. Tamam ama şunları unutmayalım yani, asgari şartlar diye sözünü ettiğimiz şeyler arasında bugün elektrik faturamız, cep telefonu faturamız falan var yani. Yani bunlar bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce
yoktu.
Yani insan olarak yaşıyor olanların herhangi birisinin tasavvur edemeyeceği şeylerdi ya. Şimdi bu duruma gelmişiz. Buradan bir geçmişe özlem üretiliyor ve benim sigortalarım oralarda atıyor. Yani şimdi sen asgari ihtiyaç diye adlandırdığın şeyler arasında elektrik faturası, cep telefonu faturası girmiş ise bu muazzam bir zenginleşmedir kardeşim. Şimdi önce bunu bir tespit edelim. Evet. Sonra buradan itibaren bak bunu daha adil nasıl yaparız? Şurada şu insanların şartlarını nasıl iyileştiririz? Ya da onlar kendi şartlarını iyileştirmek için ne yapabilirler falan diye konuşalım. Burada şimdi işaret etmeye çalıştığım asıl hikayeye geleyim. Temelde sıkıntı yaratıyor olan şey iktisadi eşitsizlik değil. Yani senin erişebiliyor olduğunda benim erişemiyor olmam artık uzun süredir derken bir 30 yıldır falan artık tayin edici faktör değil. Tayin edici faktör artık 30 küsür yıldır yani. Tayin edici faktör kardeşim, niye kararları sen veriyorsun? Biz gençken bir yerlerde kristalize olmuş bilginin, liyakatin, kararları hepimizin adına kararları vermesini sorgulamak pek aklımıza gelmiyordu. Hiç aklımıza gelmiyordu. Esas mesele şuydu yani. O kristalize olmuş aklın şu kararları vermesi gerekiyor, üzerine kavga yürütüyoruz. Şu referanslar üzerine karar vermesi vesaire üzerine kavga yürütüyoruz. Bugün bizim nesil hala böyle bakıyor meseleye. Ama şimdiki durum artık tablo bu değil.
Ya da o karar verici iradenin yerine kendimizi koymak için mücadele ediyorduk. Yani karar verici irade biz olalım istiyorduk. Evet. O iradeyi ele geçirelim.
Evet, orada kristalize olmuş bir şey olacak. Yani toplumun örgütlenmesi zaten ancak böyle olabilir. Ve bu böyle olan şey içinde evet orada herkesin adına kararları veren bir şey var, mekanizma var. O biz olalım ya da şu olsun filan, kavga buydu yani. Şimdiki durum bu değil yani. Şimdi yani anlamakta zorlandığı, bilhassa bizim neslin anlamakta zorlandığı hikaye bu. Şimdi diyor ki insanlar, bak bu eşitsizlik kardeşim. Sen şimdi, senin otomobilinin Audi olması, benim otomobilimin Fiat olması üzerinden bir eşitsizlik tarif ediyorsun. Ben buna razıyım. Yani sen Audi'ye bin, ben Fiat'a binmeye razıyım. Ya da otomobilsiz olmaya razıyım. Ve fakat benim adıma karar vermene razı değilim. Bak bu eşitsizlik diyor yani. Benim kararımı ben vereceğim diyor. Sen kendi kararını ver. Benim kararımı ben vereceğim diyor. Şimdi kavga bunun üzerinden kopuyor dünyada. Ve kimse bu eşitsizliğiyle, yani şimdi böyle aman dünyada çok eşitsizlik var filan böyle üfürüp duranların böyle bir eşitlik talebi yok yani. Ya bu tuhaf. Asıl kanırtıyor olan bizi, bak ben yeterince zenginleşmişim artık. Ya Mısırlı köylü niye örgütlenip de o firavunu deviremiyor idi? Yani işte o firavuna ihtiyacı vardı güvenliği sağladığı için filan falan vesaire filan falan. Onun dışında ya zaten böyle bir örgütlenmeye girecek kadar zenginliği yoktu. Yani başını alamıyordu. Başını almasına imkan vermemişlerdi işte o tapınakları yaptırarak. Orada meşgul ederek yani. E şimdi dünya böyle değil bak. Şimdi insanlar yeterince zenginleşmişler. Akşam evleri televizyon karşısında oturduklarında tefekküre dalabilecek kendilerince. Tefekküre dalabilecek zamanları ve güçleri var. Enerjileri var. Ve diyorlar ki kardeşim niye benim adıma sen karar veriyorsun? Kavga bunun üzerinden dönüyor yani. Ve bu kavganın bunun üzerinden döndüğünü idrak etmeyen New York Times, efendime söyleyeyim işte Cumhuriyet Gazetesi vesaire filan falan böyle sanki eski dünya devam ediyormuş gibi, eski kavramlaştırmalar devam ediyormuş gibi yani kavramlaştırmaların değiştiğinin farkında bile değiller yani. Eşitsizlik burada, sıkıntı burada. Sıkıntı yaratan eşitsizlik.
Evet, yani hatta şu noktaya bile gelinmiş değil. Yani kararı biz verelim diyorsun sen ama karar vericiler senin ne düşündüğünü sorma ihtiyacı bile duymuyor. Senin rızanı bile almıyor. Yani bir rıza üretme noktasına bile gelmiyor. Asıl mesele burada da var. Yani karar vermenin ötesinde daha bir nokta. Seninle bir diyalog da yok.
O Türkiye'nin kendi orijinalitesi. Yani şimdi Almanya'da olay öyle değil. Ya da işte Hollanda'da olay öyle değil yani. Orada sonuçta eski düzene göre inşa edilmiş olan sistemlerde o rızayı üretme çabası yani işte Macron gibi bir adamı icat etmek zorunda kalıyorlar. İmal etmek zorunda kalıyorlar. O rızayı üretmek için. Dolayısıyla bizimki Türkiye'ye has bir şey. Ben hani dünya genelinde baktığımız zaman diyorum ki sonuçta şimdi ama o Fransızlar da o Almanlar da yani işte diyorlar ki ya kardeşim bak benim adıma kararı sen verme. Belki Almanlarda bu azdır yani. Ama İngilizlerde, Fransızlarda, bu Trump'ın peşinden sürüklenen Amerikalılar falan diyorlar ki ya bak benim adıma kararı sen veremezsin. Eşitsizlik bu. Şimdi buradan konuya bağlayıp bitirelim bu programı. Hikaye şu. Bunun kendisinin de iktisadi bir değeri var. Yani sonuçta ben sıcak suya çay yaprağını atıp da içtiğimde tein bende bir şeyler yapıyor ya. Burada bu benim kararımı ben vereceğim dediğim zaman da ve benim kararımı ben verebiliyor olduğum zaman da bende bir şeyler oluyor. Ve bunun bir fiyatı var. Ben bunu ödemeye razıyım artık yani. Nasıl o çayın fiyatını ödemeye razıysam şimdi bunun fiyatını ödemeye razıyım. Bu parasallaşmış bir şey değil. Tabii ki parasallaşmış bir şey değil. Ama ana hatları itibariyle şimdi insanlar birçok başka şeylerinden vazgeçerek bunu öne çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla da buradan sonraki dönemi tayin edecek olan şeylerin başında bu geliyor diye düşünüyorum. Öteki taraflarına baktığımız zaman gördüğümüz hikaye yani bu üretimdi, üretimdeki istihdamdı vesaire bunların artık zaten herhangi bir şeyi kalmadığını görüyoruz. Şimdi geçen gün bir tane video izledim. Yine Doğu Çevre'de yani Hollanda'daki tarımı anlatıyor. Yani şimdi Hollanda tarım vesaire falan bizimkiler, bizim çevreciler ve işte ve ulusalcılar şey yaptırıyorlar. Ya Hollanda şu kadarcık ülke işte tarımda şunları yapıyor falan. Ya Hollanda tarımda onları yapıyor. Sizin kafanızda yapmıyor ki. Adamın yaptığı tarımda adam anlatıyor. İşte şu sistemi kurduk. Birkaç sene sonra diyor burada diyor sadece birkaç mühendis çalışacak. Başka kimse çalışmayacak. Çalışmasına ihtiyaç kalmayacak yani. Yani şimdi de çalışan tarım işçisi değil. Orada adam bütün teknolojiyi seferber etmiş ve tarım üretimini otomatize etmiş. İstihdam ettiği şey bilgi. Dibine kadar bilgiyi istihdam etmiş. Şimdi bizim ulusalcılar, adam bir toprağa da ihtiyaç yok. Zaten bu devrimin, bizim yaptığımız devrimin asıl katkısı diyor. Yani biz çok az toprakta bütün bu üretimi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla kalan toprağı hayvanlara terk edebileceğiz. Hani böyle de bir çevreci, hayvansever bir şey motif ekliyor. Tamam şimdi? Sen şimdi ulusalcı olarak burada tarım dediğin zaman senin kastettiğin bu değil ki. Senin ulusalcı olarak tarım dediğinde kastettiğin şey şehirdeki adamı kovacaksın köyüne. O toprağı mahkum edeceksin 3.30 paraya. Senin için domates yetiştirecek. Şimdi senin hayal ettiğin şey bu. Ya adam öyle yapmıyor kardeşim. Hollanda misali falan vererek buradan çıkamazsınız. Şimdi bu örneği şunun için söyledim. İnsana tarımda bile ihtiyaç kalmadığı bir döneme gelmişiz biz artık. Sanayide zaten yok. Şimdi bizim başka buradan üretim yapacağız. İnsan olarak üretim yapacağız. Emek harcayacağız. Sonra da bunu bölüşeceğiz falan diye düşünmenin hiçbir manası yok. Bu maç bitti kardeşim. Yani bu maçı bir daha geriye döndüremez ve dönmemesi gerekiyor zaten. Niye çalışayım ben ya? Niye çalışmak zorunda olayım?
Ya demeye çalıştığın şu anladığım kadarıyla. Biz insanları istihdam etmek yerine bilgiyi ve makineyi istihdam edelim. Onlar üretsin. Biz de onu paylaşalım, bölüşelim.
Evet. Tam da bu. Bilgi zaten öyle oluyor yani. Ve öyle olacak. Bunu engellemenin yolu yok. Yani nasıl bugünden Mısır şartlarına dönmenin yolu yok ise sanayi devrimi şartlarına dönmenin de yolu yok yani. Şimdi herkes kendi şapkasını önüne koyup burada ben ne rol oynayabilirim, biz ne rol oynayabiliriz? Yani biz ulusalcılar burada ne rol oynayabiliriz? Biz Müslümanlar, biz Türkler falan diye düşünürse belki kendisine gelecekte de bir yer bulabilir. Düşünmezse birileri üzerimizden geçecek yine yani.
Evet, oraya doğru gidiyor diye. Burada bitirelim istersen.
Yüzdeki program tamam. Peki, yani buradan Covid bizi, yani bu zaten bitmiş bir hikayeydi. Benim anlatmaya çalıştığım bitmiş bir hikayeydi. Bu bitmiş hikayenin bittiğini idrak etmek için Covid önemli bir tetikleyici oldu. Bir deprem oldu yani. Dolayısıyla şimdi Covid sonrasını düşünebiliriz artık. Onun anahtarı nasıl bir şeyler olur gelecek programda konuşalım.
Bu arada Clubhouse'da da Cuma akşamı gene 9'da bir araya, 21'de Cuma akşamı bir araya geleceğiz. Sanıyorum bunları konuşmaya devam edeceğiz.
Evet.
Bunun üzerine katılımla birlikte katılanların da görüşlerini, katkılarını alarak yani yola devam edeceğiz.
O programın linkini de bu videonun altında paylaşırız. Orkun galiba o linkin paylaşılması durumunda ancak girebildiğini yazmış. Onu da paylaşırız saat 8'de.
Evet. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz mühim şeyleri. Cuma akşamı Clubhouse'da buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.